Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günlerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli hocam, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah. Allah razı olsun.
Rabbim sizlerin, ailelerimizin, evlatlarımızın, dinleyenlerimizin ve bütün ümmeti Muhammed'in hem sıhhat ve afiyette inşallah bize devam ettirsin, hem de bütün kederlerimizi, sıkıntılarımızı alsın. Değerli dinleyenler, kıymetli kardeşlerimiz, hocamla beraber Kıyamet Suresi 34. ayete geldik. Ölüm anında çok zor durumlar yaşayan, İşte belini kıracak bir felaketin kendisini beklediğini düşünen mücrim, günahkar, kafir bir insandan bahsedilmişti ve onun böyle felaketlere maruz kalmasının esas sebebinin de Kur'an-ı Kerim'den, Peygamberimizin davetinden, haktan, hakikatten yüz çevirmesi, yalanlaması ve dünyada yaşarken Müslümanları küçük görmesi, kendisini büyük görmesi olduğu önceki ayet-i kerimelerde beyan edilmişti. Ve Cenab-ı Hak böyle bir kula, yani tasdik etmeyen, namaz kılmayan, yalanlayan, yüz çeviren, kibirlenen böyle bir kula dört defa tekrar edilmek suretiyle şöyle buyuruyor. 34 ve 35. ayet-i kerimelerde ve bu ifade sadece burada geçiyor Kur'an-ı Kerim'de bu kalıpla. Evle leke fe evla sümme evla leke fe evla, yani evla leke evla leke demektir. İkinci ayetten sonundaki lekeler gerek kalmadığı için evet. Yani daha belagat açısından onu hasfedilmiş durumdadır. Layıktır o azap sana layık, evet layıktır sana o azap layık diye bir meal vermiş mütercimlerimiz. Şimdi kıymetli hocam, burada bu şekilde Yüce Rabbimizin öyle bir insana hitapta bulunması, evlâ leke, evlâ leke diye dört defa peş peşe böyle bir takvi hitap var burada. Bir azarlama evet. var, bir tehdit var, bir çünkü evet. azapla alakalı bir şey var. Bu tehdidin şiddeti ve gücü hakkında hocam neler söyleyebiliriz?
Evet. Burada hakikaten büyük bir tehdit var, vaid var. Helak olacağını bildiriyor, helak olacağını yakında. Bu ayetlerin sebebi nüzulünün de Ebu Cehil daha çok olduğu için Peygamber Efendimiz mücadele ediyor. Onunla tartışıyor. İşte savaşıyor Efendimizle. Burada onun üzerine durmuş müfessirler. Diyorlar ki bu söz Peygamberimizin kendiliğinden söylediği bir söz müdür? Cenab-ı Hak'tan gelen bir söz müdür diye. İbn Abbas Hazretleri diyor ki önce Peygamberimiz bunu söylemiş Ebu Cehil'e. Sonra Cenab-ı Hak aynı ifadelerle ayet-i kerimeyi indirmiş diye söylüyor. Ebu Cehil kibirleniyor, gururlanıyor. Diyor ki bu Mekke'nin iki dağı arasında diyor benden daha izzetli, aziz, benden daha değerli, zengin bir kimse yoktur. Ey Muhammed, sen ve Rabbin ne yapacaksanız yapın. Sen ve Rabbin bana bir zarar veremezsiniz gibi böyle konuşmalarda bulunuyor. Yahudiler gibi, hani Hazreti Musa diyor ki sen ve Rabbin git savaş gibi. Ebu Cehil de sen ve Rabbin bana bir şey yapamazsınız. Bu Mekke vadisinde herkes bilir ki benden değerlisi, üstünü, zengin yoktur diye kibirleniyor, gururlanıyor. Rivayetlere göre Efendimiz onun yakasından tuttu. Evle leke fe evle dedi. Yani sen, yazıklar olsun sana, helak olacaksın diye. O ise buna güldü geçti. Sen ve Rabbin bana bir şey yapamazsınız diye. Ama kısa süre sonra Bedir'de boş kütük gibi, içi boş bir kütük gibi devrildi, gitti. Kafası koptu. ve oradaki çukura, leş çukuruna atıldı. Yani bu tehdidin şiddeti aslında hemen tesirini yakında göstermesinden de anlaşılıyor. Ebu Cehil'e olan tehdit hemen kendisini göstermiş. Tabi sadece Ebu Cehil için geçerli değil. Bu aynı şekilde İslam'la mücadele eden, İslam'a kafa tutan bütün müşrikler, kafirler, inkarcılar için geçerli. Onlar için de bu tehdit, kibirlenen, işte o konuşmasından sonra diyor, kibirlenerek ailesinin yanına gitti. Bir önceki ayette sümme zehebe ile ehli yetematta, gururlu kibirli yürüyerek ailesinin yanına gitti diye. Bu şekilde İslam'ı küçük gören, İslam'la mücadele eden insanların sonunun aynı şekilde olacağını ifade ediyor bu tehdit hocam.
Allah böyle bir tehdide uğramaktan amin muhafaza eylesin.
Amin.
Yüce Rabbimiz hem Rahman Rahim hem de tabi celal sıfatları da var, kahhar sıfatı da var, züntikam, intikam alma sıfatı da var, Cenab-ı Hakk'ın azap etme sıfatı da var. Böyle yani kibirlenen, küfründe, inkarında ısrar eden ve dönmek istemeyen kişilere de Cenab-ı Hak hem dünyada böyle tehditler Cenab-ı Hak tabi yöneltiyor. Hem helak ediyor. Kavimleri helak ettiği gibi yani insanları helak ediyor. Evet. Böyle şeyler de olabiliyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın o sonsuz rahmetinden mahrum kalıp böyle bir tehdide maruz kalmak bir kul için yani belki felaketlerin en büyüğü.
Evet.
Ama böyle insanlar da olacak. Oluyor tabii demek ki hocam. Ebu Cehil örneğinde olduğu gibi.
Kur'an'ı, sünneti, İslam'ı düşman belleyen insanlar evet sonu helak olacak.
Helak olacak. Cenab-ı yani Hak peş peşe dört defa evlâleke, evlâleke, evlâleke diye böyle yani adeta yani kahrolasın, kahrolasın, kahrolasın evet böyle bir Cenab-ı Hakk'ın böyle bir tehdit bulunması bir evet büyük bir felaket, büyük bir azap vesilesi. 36. ayet-i kerimede ve bu ayet-i kerimeydi hocam yine çok bizim aramızda çokça kullandığımız bir ayet-i kerimedir bu. Çok meşhur ayetlerden bir tanesidir. Evet. Bu ayet-i kerime Kıyamet Suresinin 36. ayetidir. Estağfirullah. Eyahsebul insanu en yutrake suda. Hatta bizim ümmet tiplerde ilk evet ezberlediğimiz ayetlerden belki hocam birisidir bu. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır diyor hocam.
Evet.
Tabi devam ettiğin ayetlerde onun yaratılışından falan bahsedecek. Hı hı. Burada başıboş, insanın başıboş kalması, süden kelimesinin hı hı kullanılması ve ayetin hocam mana ve muhtevası hı hı ilgili neler var, müfessirler neler söylüyorlar hocam. Evet.
Burada da insan hani deistlerin istediği şey var ya, tamam Allah'ı kabul ediyoruz ama Allah yaratır bırakır karışmaz. O tür düşünceye bir cevap var. İnsan diyor başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Yani kendisine hiçbir şey emredilmeyecek, hiçbir şey yasaklanmayacak. Kimse kendisine karışmayacak. Böyle olduğunu mu zannediyor? Hayır diyor, insana dünyada emirler olacak, nehiler olacak ve bunun hesabı olacak diyor. Bu birinci mana hocam. Kendisine farzlar olacak, yasaklar olacak, ameller olacak. İkinci manada insan mezarda başıboş bırakılacağını, tekrar diriltilmeyeceğini mi zannediyor? Birisi dünyada emirsiz, yasaksız bırakılmak, diğer de tekrar diriltilmeyeceğini. Yani öldük bittik, tamam ölür, yok olur gideriz. Böyle mi düşünüyordu? Öyle değil. İnsan tekrar diriltilecek, hesaba çekilecek, onun için bir hesap olacak. Yani hem dünyada insan gözetim altında, kontrol altında ve sınırlı sorumlu. Hani sınırlı sorumlu diye şey yapıyorlar hocam. Kooperatifler var. İnsan da öyle, hem sınırlı hem sorumlu. Başıboş değil. Öldükten sonra da böyle bırakılmıyor, öyle gitti değil. O tekrar diriltilecek, tekrar hesaba çekilecek. İki manada var. Tefsirciler İbn Kesir olsun, diğer tefsirde bu ikisi de diyorlar, bu ayetten kastediliyor.
Evet. Bir de hocam bu süden kelimesiyle ilgili izahlar var. Süden, süda kelimesi Arapların bir kısım develere verdiği bir isim veya da vasıf diyelim. Belli bir yaşa gelince deve diyelim ki 10 doğum yapınca veya şöyle şöyle vasıfları kazanınca sahibi onu şöyle şey yaparmış, bırakırmış. İşte artık gitsin orada yesin içsin ama artık hangi vahşi hayvanın şeyi olacak.
Yemi olacak.
Yemi olacak falan böyle. Başıboş bir halde, sahipsiz bir halde onu terk edermiş. Bu şekilde terk edilen derelere de işte esteytu ibili isteyen kullanılmış ve o türeve de süden denilmiş. Dolayısıyla Cenab-ı Hak o Arapların diyeyim ki o anlayışına binaen yani bu şekilde kendisini başıboş zanneden kişiyi de öyle başıboş bir deveye benzetmek suretiyle. Çünkü böyle bir deve onların nezdinde makbul bir deve değil.
Tabii.
Artık diyeyim, işini bitirmiş, işte doğumlarını yapmış,
yaşlanmış
evet. Belki eti de kartlanmıştır.
Evet.
Belki kesip yemek bile müsait değildir. Onu tam bilemiyoruz hocam o kültürü.
Evet.
Bilemiyoruz. Sonra tamamen işte artık ölmek üzere bir vahşi hayvan yamamak üzere salıverilmiş. Hiçbir faydası da olmayan, sahibi de olmayan bir hayvan.
Evet.
Dolayısıyla orada bir benzetme de var hocam aynı zamanda. Hı hı. Yani bir teşbih var, bir istihare var. Cenab-ı Hak onlara siz kendinizin böyle bir deve gibi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bak, oluyorsunuz. Halbuki siz bir deve değilsiniz. Başı boş bırakmış bir deve değilsiniz. Allah sizi insan olarak yarattı. Hatta kendinizi çok değerli görüyorsunuz. Akıllı sanıyorsunuz. İşte ticaret yapıyorsunuz, kazanıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Ama eğer Allah'a, peygambere itaat etmezseniz tıpkı bir o deve gibi anlamsız bir duruma düşmüş olursunuz diye. Böyle bir hocam teşbihle, böyle bir istihareyle o kişinin insanın başıboş olmadığı, olmayacağı mutlaka bir sorumluluğu olduğu dile getirilmiş oluyor.
Yani Kur'an-ı Kerim zaten kelimeler seçerken böyle çok mana yüklü, çok belli, son derece belli, son derece kuvvetli kelimeler seçiyor. Burada da demek ki hocam o şekilde olmuş. İnsanların bildiği o mana, geniş manasıyla bildikleri bir şeyi burada kullanarak.
Yani bize hocam süden kelimesi bizde o çağrışımı yapmıyor
evet.
Ama biz tabi o bilgiye sahip olmadığımız için, o anlayışa sahip olmadığımız için yapmıyor. Sadece başlı baş kelimesiyle karşılıyoruz. Ama bu kelime diyelim ki meseleyi bilenlerin zihninde, zihin dünyasında çok büyük bir manaya tekabül ediyor.
Evet.
Yani onu düşünceye yani durumun ne olduğunu iyice kavramaya sevk ediyor bir kelime.
Evet.
Canlandırıyor.
Yani bir kelimenin manasıyla kalmıyor Kur'an-ı Kerim. Daha ötesi, bir kelimenin daha ötesinde çok manalar ifade edecek. Hem bunu siyakla, hem seçtiği kelimelerle, farklı veyahut da kelimenin şekliyle, kalıbıyla bunları çok ifade edebiliyor. Burada da o örneği işte gördük. Anlattığım şekilde gördük
evet hocam.
Evet.
Bir sonraki ayetimizde tabi insan kesinlikle başıboş bırakılmamıştır. Çünkü kendisini kendisi yaratmamıştır. Bir kudret onu varlık sahasına çıkarmıştır. Yani hangi yollardan, hangi safhalardan geçerek yaratıldığı zaten bilinmektedir. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak akli delillerle insanın başıboş bırakılmak üzere yaratılmadığını, başıboş bırakılmayacağını, bunun akli delillerini seyretmek üzere de bir sonraki ayet-i kerimede 37 elem yekü nutfeten min meneyi yumla, o insan döl yatağına akıtılan meninin içinden bir nütfe, sperm değil miydi diye hocam soruyor.
Evet. Burada da hakikaten hocam iki türlü yani. Hem insana çok gururlanma, kibirlenme. Sen böyle işte kokuşmuş bir sudan yaratıldın diye bir taraftan insana tevazuya sevk eden bir şey var. Bir tarafta da yani insanın harika bir yaratılışı, mucize yaratılışı. Nasıl o küçücük, görünmeyen, mikroskopla zor görülen o küçücük nutfeden insan nasıl yaratıldı, böyle eli, azaları, ayağı, her şeyi düzgün bir şekilde yaratıldı. Cenab-ı Hak burada onu hatırlatıyor. Hem kudretini, Cenab-ı Hakk'ın nasıl nelere kadir olduğunu, hem lütfunu, insana ne lütuflarda bulunduğunu hatırlatıyor. İşte buradan da kıyamete geliyor. Yani dünyada sizi ilk defa yaratan Allah Teala öldükten sonra tekrar
diriltmeye kadir.
Diriltme daha kolaydır.
Evet. Buyurun hocam, siz de atıfta bulundunuz. Yani işaretle bulundunuz. Onu bir alimimiz şöyle dile getiriyor. Yani hem ilahi kudreti hem de insanın, çünkü burada bir kibir var.
Evet.
Yani temettuda bir kibir var. Kendisini büyük görüyor. Şey, Allah Resulullah'a bile efendim, muhtaç hissetmiyor, evet, kendisini. Müstahını görüyor.
Evet.
Böyle bir kibir ve aldanış içerisinde insanoğlu. Cenab-ı Hak o başlangıcımızı hatırlatmak suretiyle bize ne yapıyor? Tevazuya davet ediyor. Evet. Allah karşısında kulluğa, hiçliğe, tevazuya, zillete, aziyete davet ediyor. Dolayısıyla yani orada olan hadiseyi böyle tafsilatlı veriyor. Nutfe, sonra min meniyin, bir meni, yümne de o meninin hangi yollara, nereye atıldığını da bize, evet, canlandırıyor. Buradaki bu hakir ve aşağılık bir halde olduğunu işareti şöyle hocam, açıklıyor bir müfessirimiz. İnsanoğlu diyor, necaset çıkan bir yere akıtılan meniden yaratılmıştır. Evet, evet, bunu söylüyor. Böyle bir varlığın Allah'ın emrettiği ve yasakladığı hususlarda ona itaat etmeyip isyanda bulunması, Allah'a karşı gelmesi ona nasıl yakışır? Yani nereden, nerelerden seni Cenab-ı Hak tutuyor da böyle iki ayaklar üzerine dikilmiş, böyle yürüyebilen bir insan haline geliyorsun.
Evet.
Yani et kemik böyle. Ancak Allah Teala bu manayı normalde bunu söylemek istiyor.
Evet.
Yani iki necaset yolundan çıkan bir varlık demek istiyor aslında ayet-i, evet, kerime. Ama bunu bu kadar açık söylemiyor. Bizim, evet, gibi. Biz diyor sen işte iki necasetten çıkan bir insansın, niye gırlanıyorsun diyoruz da. Tabi Kur'an-ı Kerim'in nezaketine ve nezahetine böyle bir bunu böyle açmak yakışmıyor. Uygun, evet, düşmüyor. Daha mecazi bir ifadeyle, kinayeyle ve daha edebi ve nezih bir üsluple,
evet,
anlatıyor. Ve semboller kullanmak suretiyle anlatıyor. Dedi ki Allah'ın asıl gayesi, başka bir ayet-i kerime örneği üzerinde duruyor. Asıl gayesi Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'in tuvalete gittiklerini, öteki insanlar gibi büyük abdestin yaptıklarını ifade etmek için bu maksat aslında hissettirmek istiyor Cenab-ı Hak. O yine bu gerçeği semboller kullanmak suretiyle bizlere ifade ediyor. Ayet-i kerime şöyle, Maide 75, Meryem oğlu Mesih ancak bir Resul'dür. Ondan önce de birçok Resuller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir sıddıka bir kadındır. İffetlidir. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bu kadar. Kâna yekûlân ta'am, yemek yerlerdi nokta nokta.
Evet.
Yemek yiyen insan ne yapacaktır? İşte bir kısmı enerji olacak, bir kısmı efendinin posu olacak, o çıkacak.
Evet. Evet.
Yemek yiyen, tuvalete giden, diğer insanlar gibi insan olan,
evet,
varlıkların yani onlara bir rububiyet, ödüyet olması mümkün değil yani. Çünkü bütün bizdeki beşeri özellikleri ne yapıyor insanlar da,
evet,
tanıyorlar. Ama burada Cenab-ı Hak nezih bir üslupta bunu bu şekilde, evet, beyan etmiş oluyor. Bizi yaratılışımızın ta meni safhasına, meninin atılış safhasına, ondaki efendim onun içinden nutfe safhasına,
evet,
bunu gönderiyor. Tabi burada işte bir atılan bir meni içerisinde bir tane nütfe yok. Belki efendim binlerce, yüz, evet, binlerce, belki milyonlarca,
evet,
erkeğin diyeyim ki çocuk yapabilecek tohumu var. Çok gözü görmeyecek derece küçük diyeyim bu varlıklar. Onların hepsinin de tabii insan olmuyor, çocuk olmuyor. Evet. Ancak onların belki milyonda bir tanesi bu işe yarayabilecek, evet, nitelikte. Cenab-ı Hak ondan sonra onu seçiyor. Belki kadından gelen yumurtalıklarından onların bir tanesini seçiyor. Evet. Milyonda bir diyelim ki seçiyor. Onu birbiriyle eşleştirerek veya, evet, birbiriyle efendim, mezc ederek oradan insanın filizi, insan, tabii, filizi, insan hücresi, embriyon ortaya çıkmış oluyor. Hepimiz bu yollardan geldik. Bu benim kanallardan geldik. Ama insan böyle büyüyünce bütün alçak tepeleri de ben yarattığım bir noktasına geliyor ve Venesiye halkahu yaratılışını unutuyor. Hepimiz,
evet,
unutuyoruz.
Evet, evet.
Dönüp dönüp oraya bakmamız lazım. Hangi yollara ne şekilde geldik? Hangi aziyetlerden, çaresizlikten nasıl bir insan haline dönüştük? Bunu
sonra tekrar aynı şeye dönüşüyor.
Dönüşeceğiz. Sonra sümme kâne alakaten fekalaka fesevvâ, sonra o nutfeden alaka safhasına Cenab-ı Hak onu efendim çevirdi. Fekalaka sonra ilgiye safhaları tamamlamak suretiyle fesevvâ, evet, onu insan biçiminde yaratılıp şekillendirdi hocam.
Yani tıbbi diyor olarak da hakikaten bu insanın yaratılışıyla ilgili kitaplar yazıldı. İşte Kur'an'a göre insan yaratılışı falan. Bunu da okumak, bakmak lazım. Muazzam bir şey. İnsan nasıl böyle kademe kademe değişiyor, hangi kademede neler oluşuyor, nasıl muazzam ölçülü bir şekilde insan yaratılışı büyük bir mucize, Allah'ın kudretini gösteren bir şey.
Hocam siz sözüne devam edin. Yani bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çıkan, evet, Muhammed Ali Elbar diye hem tıp profesörü, hı-hı, adam ve özellikle jinekolog hocam. Evet. Yani doğum, kadın doğum uzmanı. Hem de aynı zamanda İslami ilimlerde bir altyapısı olan bir alim var hocam. Onun kitabını tercüme etti Diyanet İşleri Başkanı. İşte Kur'an ve modern tıpta insan yaratılışı diye.
Evet.
Böyle şöyle 100-150 sayfalık bir kitap, gerçekten her iki açıdan da.
Evet.
Hem ilgili ayet-i kerimeler hadisler açısından, hem de modern tıbbın diyelim ki bu konudaki işte görüntüleri, şunlar bunlar açısından insan yaratılışını baştan sona kadar inceliyor. Onu mutlaka okumak lazım.
Evet hocam.
Mutlaka okumak lazım. Çünkü bazı şeyleri biliyoruz ama işin efendim detaylı tarafını tam olarak bilmemiz mümkün olmuyor. Kıymetli dinleyenlerimize yani bu iki ayet-i kerime vesilesiyle şey atılan bir meniden bir nutfenin alek haline gelmesi, başka ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak bu safayı detaylı anlatıyor. Mesela Mü'minun suresi 12-14. ayetler, hatta evet, 12 hatta 16'ya kadar da hocam bu yine bağlantılı ayetler var. Yine Has suresinde ayet-i kerimeler var. Kur'an-ı Kerim'in çok farklı yerlerinde yine insan yaratılışı ayet-i kerimeler var. Bütün bu ayetleri de efendim birlikte almak suretiyle o safaları, o süreçleri baştan sonuna kadar inceliyor kitaplarımız.
Evet.
Onları gerçekten okumak lazım.
Ya ilk vahiyde hocam, yani Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Oku diyor, ondan sonra insanı alaktan yarattı diyor. Okumaya, ondan sonra alleme bil kaleme, ondan sonra insanın yaratılışının incelenmesine Cenab-ı Hak hemen daha ilk vahiyle dikkat çekiyor. Sonra tekrar ediyor. Demek ki önemli bir konu, ibret alınacak bir konu. İnsan nasıl yaratıldığını, nasıl büyüdüğünü, nasıl bir sistem olduğunu, tekrar nasıl acizete döndüğünü, bu geçici dünya, fani dünyada nasıl tekrar Rabbine döndüğünü düşünürse herhalde çok ibretler alır, istifade eder, mütevazı olur.
Yani ayrı kelimelerin bahsettiği konularda işte meal düzeyinde herkesin böyle kısa kısa bazı bilgileriz, malumatlarımız var olabilir. Fakat hocam her ayetin işaret ettiği bir uzmanlık sahası var.
Evet.
Kur'an-ı Kerim ayetleri böyle hocam. Yani ayet bir şey söylüyor ama ayet bir uzmanlık alanına, bir ihlas alanına işaret ediyor.
Evet.
Bu ayetin işaret ettiği manaları bilebilmek için o alanlardaki eserlere, güvenilir eserlere mutlaka gitmek gerekiyor.
Evet.
Eğer gitmezsek, onları okumazsak ayetin mana ve derinliğini anlamamız, evet, mümkün değil.
Müslüman yavrularımızın birisini, birkaçını yönlendirmek lazım. Evet. Kur'an işaret ettiği her uzmanlık alanında alimlerimiz, uzmanlarımız olması gerekiyor. Ona göre İslam toplumunda her alanda bilgili insanların yetiştirilmesi için gayret etmemiz gerekiyor demek ki hocam.
Mesela yine bak diyor ki "O huvellezi ceale lekum nucume litehtedü biha fi zulumatil berri vel bahr."
Evet.
Allah da yıldızları yarattı diyor. Size denizin ve karanın karanlıklarında yol göstermek için. Şimdi bu ayet-i kerim buna işaret ediyor hocam.
Evet.
İşaret ediyor. Ama bu yıldızların yaratılışı nasıldır? Nasıl yol gösterirler? Hangi şekilde efendim bunlar istikameti, işte yönleri efendimize, evet, söylerler? Bu uzmanlık alanı.
Tabii.
Birisi hocam buna şey yapması lazım.
Çalışması lazım.
Yani her konu böyle. Yani bunu Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine teşmil edebiliriz. Çok hülasa bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Cevamül Kelim'dir. Çok az sözde çok mani ifade eden bir özelliği vardır ayetlerin. Bir tohum ve bir çekirdek sadedinde o konulara temas etmektedir. Ama inanç esasları ve ibadeti alakalı, haddiyle alakalı ayette biraz tafsilatla verilmiştir. Ama her bir ayetin işaret ettiği bir uzmanlık alanı vardır, ihtisas alanı vardır. O ayetle ilgili detaylı bilgiyi ancak o kitaplarda bulmak mümkündür.
Evet.
Böyle baktığımız zaman işte bütün kitaplar işte bir kitabı anlamak için, evet, bir insanı anlamak için yazılmış derken hocam bunu hocam kastediliyor. İşte evet, güneşten bahsediyor, aydan bahsediyor, deminki verdiğim misallerden. Burada da böyle. Dolayısıyla evet, alanla ilgili güzel, faydalı kaynak eserlerin okunmasına ihtiyaç oldu burada hocam. Anlaşılmış oluyor. Sonra ayet-i kerimede 39 feceale minhu zevceyni zekara vel unsa tabii onu insan olarak yarattı ama mesela Cenab-ı Hak hepsini diyelim ki dişi yaratabilirdi. Hepsini erkek yaratabilirdi. O zaman aile mefhumu olmazdı. Evlilikler olmazdı. İlahiri evet. Cenab-ı Hak orada bazısını hocam erkek bazısını dişi yaratmak istediği bu şekilde bir düzen kurdu hocam.
Evet. Onda da hakikaten çok toplumsal olarak sosyal olarak çok büyük ibretler var. Yani insanın erkek ve dişi olması aile olması bu nikahtaki keramet. Bugün insanlar işte sanki nikahı bir yük gibi görüp nikahı atalım, istediğimiz gibi gönlümüzce rahat yaşayalım, herkese birlikte yaşayalım falan gibi şeytanın güzel göstermesiyle, halbuki o bir karmaşa, bir dağınıklık, bir sıkıntılar yumağını ifade ediyor. Burada asıl rahat, huzur Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği şekilde işte bir nikahla, o nikahın getirdiği sorumluluklarla ve haklarla birlikte güzel bir aile hayatını olsun istiyor Cenab-ı Hak. Onun için o şekilde yaratmış. Onun için farklı farklı yaratmış. Şimdi tutturuyorlar işte eşitlik, cinsiyet eşitliği diye her tarafta tutturuyorlar. Öyle eşit olacaksa Cenab-ı Hak herkesi erkek yaratırdı zaten veya herkesi kadın yaratırdı veya herkesi cinsiyetsiz yaratırdı.
Hunsa'yı müşküle yapar.
He, o şekilde olabilirdi ama Cenab-ı Hak bir kadın bir erkek yaratırsa onların vazifeleri, hakları, görevleri, ondan sonra yapıları, işte psikolojileri, her şeyi farklı. Ona göre de farklı hükümler var. Bu farklı hükümleri insanlar işte adaletsizlik gibi görüyorlar. Halbuki eşitlikle adalet aynı şey değil yani. Dolayısıyla burada da bir şeytanın oyunu var. Bir bozmak için çalışıyorlar. Neticesinde hep bozuk çıkıyor zaten. Yani bunun için uğraştıkça bakıyorsun sonuçlar hep toplumda sıkıntılar olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanların böyle erkek ve dişi olması, farklı farklı olması da Allah'ın bir kanunu. Onu da muhafaza etmek, ona göre de adaleti muhafaza etmek gerekiyor yani.
Bir de hocam herhalde doğumlarda.
Evet hocam.
Yani belki bu ülkeden ülkeye değişebilir. Belki ırktan ırka, milletten millete değişebilir ama yine ilahi bir kanun bu erkekle doğan çocukların erkekle dişi olmasında da Yüce Rabbimizin bir dengesi var değil mi hocam?
Evet hocam.
Bir dengesi var. Yani tabii savaş durumları belki daha farklı durumlarda hafif o dengede biraz oynama söz konusu olabilir. İstisnadır o. Ama aşağı yukarı birbirine denk sayıda %50-%50 olacak şekilde ve birbirleri evlenip aile şeyini devam ettirecek şekilde de Yüce Rabbimizin evet. umumen böyle bir
tabii.
yaratması var.
Denge bozulmuyor yani. Hani yüzde...
Evet yaratması vardı. Yani hatta biz bunu tamamen Yüce Rabbimizin murada uygun hareket edecek olsak yani diyeyim ki kürtajlar olmasa, çocukların diyeyim ki böyle evet. telef edilmesi olmasa normal evlilikler yapılsa Allah'ın rızası uygun tarzda sahih nikahı, aileler kurulsa ve Cenab-ı Hak ne kadar diyeyim, ikram edici çocuk diyelim ki buna daha böyle doğum kontrolleri gibi falan şeylerden engel olunmazsa
evet.
yani diyelim ki annenin babanın imkanları sıhhat el verdiği takdirde evlilikler yapılsa Cenab-ı Hak o şekilde Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını müdahale etmeden onlar şey yapacak olsa belki çok daha ahenkli bir dişi erkek kadın erkek şeyi de tablosu evet. ortaya çıkacaktır.
Yani hiçbir zaman hani %40 %60
değil hocam.
Olmamış yani, hocam. Öyle bir şey olsa.
Bazı ülkelerde yani böyle işte
48-52 falan,
falan gibi. Ama da, daha çok dengeli.
Tabii onun da hikmeti var ama %40 %60 olsa büyük bir dengesi hiçbir zaman olmamış.
Tam yani. Tersi olsa %60 erkek diye bayan olacak olsa.
Evet.
Yani bazı yerlerde yine bayanların oranı yüksek hocam.
Evet.
O da yine Allah'ın bir
hikmeti var.
Hikmeti var. Çünkü yani Cenab-ı Hak taaddü zevcatı mübah kılmış.
Evet.
Yani bu kültürden göre değişmekle beraber en azından bizim haram diyemeyiz.
Evet.
Diyemiyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak ona ruhsat tanıyor.
Evet.
Efendim, ihtiyaç olabilir, şartlar onu gerektirebilir ilahiriyi. Dolayısıyla kadın sayısının erkek sayısının olması da yine Cenab-ı Hakk'ın tanı doğrusuna baktığımız zaman o da çok evet. hikmete uygun
tabii.
düşüyor. Ama tersi olsa yani yüzde diyeyim ki 60-70 erkek olsa yüzde diyeyim 40-30 bayan olsa ne olacak?
Evet.
O zaman insan evlenecek bayan bulamaz.
Doğru.
Evet.
Burada da Cenab-ı Hakk'ın o da ayrı bir mucizesi yani. İnsanların bu şekilde yaratılması da farklı bir mucize. Nereye baksan Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini gösteren deliller her tarafta var hocam.
Dolayısıyla hocam burada insanın başıboş bırakılmayacağının delilleri bir O başlangıçta bir meni halindeydi. Babasının sülbünde oradan atılarak, oradan bir nutfe seçilerek başladı. Sonra bu nutfe alaka oldu. Sonra işte Cenab-ı Hak diye safhaları devam ettirerek insanı insan haline dönüştürdü.
Evet.
Ve halkan ahar bambaşka bir yaratış ortaya koydu.
Evet.
Fetebarekallah ahsenul halikin. Ve Cenab-ı Hak yapanların, sanatkarların en güzeli olarak onu insan tecelli ettirdi. Ondan dişi ve erkek yarattı. İşte aile hayat devam etsin diye. Ve bu safhalar hocam bildirdikten sonra insanın başı boş olmayacağını burada bize ispat etmiş oldu.
Evet.
Etmiş oldu. Ve 40. sure ayet-i kerimede eleyse zâlike bi kadirin ala en yuhyel mevte. Sözü hocam tekrar kıyamete ve yeniden dirilişe getirmiş oldu.
Evet.
Bütün bunları yapmaya kadir olan Allah Celle Celaluhu tekrar ölüle diriltmeye, sizi diriltmeye kadir olmaz mı?
Evet.
Bela. Yani, tabii ki efendim evet. Kesinlikle kadirdir.
Muazzam bir soru değil mi hocam? Yani ilk defa yaratmak mı daha zordur? İkinci yaratmak. Hiç örneği yok. Yani ilk defa yarattıysa, hiç bununla da bir sıkıntı çekmediyse, hiç yorulmadıysa Cenab-ı Hak. Efe aynâ bile halikul evvel diyor. Biz birinci yaratılışta yorulduk mu ki ikinci yaratamayacağız? Onlar diyor aksine...
İlahiyette ve mâ mesene min lugub.
Evet.
Biz hepsi yarattık. Bize herhangi yorgunluk dokunmadı. Bir cevap var hocam. Evet. Aslında Allah yorulmaz da Cenab-ı Hakk'ın yorulduğuna dair iddiaları olduğu için bir kısım inanç gruplarından.
Evet.
Ve mesela min lugub. Bize hiçbir zorluk ya da hiçbir efendim yorgunluk bulaşmadı.
Bulaşmadı.
Hiç yorulmadı.
Evet. Asıl maksadınız sizin diyor yeniden dirilişi inkar etmek istiyorsunuz. Yani hesaptan kaçıyor insanoğlu. Yani hesaptan kaçacağı için inkar ediyor. Halbuki hesaptan kaçmasa inkar etmez hocam. Dün yine bir tefsir rivayetinde diyor ki hocam el kıyametu ursul müttakin diyor. Kıyamet diyor müttakilerin düğünüdür.
Çünkü cennete gideceğiz.
Yani müttakiler için günahtan, haramdan sakınan, helal işte emirleri yapanlar için müttakiler odur işte yasaklardan kaçan, emirleri yapan. Müttakiler için kıyamet, ahiret, hesap bir düğündür. İnsanın en sevinçli olduğu, işte hayatının en sevinçli olduğu günüdür. Yani düğün için ne yapıyor insanlar? Diyorlar ki hayatımda bir gün var zaten. En sevinçli olduğum gün. Bugün de her şeyin en güzeli olsun. Kıyafetin en güzeli, işte salonun en güzeli, yemeklerin en güzeli falan. Her şeyi, bütün dostlarım.
Çünkü yani ömürde bir defa.
Bir defa oluyor. İşte bütün dostlarım gelsin bu sevinç günümde beraber olsun. Kartlar bastırıyor işte sevinç günümüzde aramızda görmek bizi mutlu edecektir falan. En sevinçli olduğu gün. İşte kıyamet diyor bu kafirlerin kaçtığı, işte olmasın diye inkar ettikleri gün aslında müttakiler için diyor en sevinçli gündür. İşte en sevdiği varlıkla Cenab-ı Hak'la onun huzuruna çıkacağı, onunla karşılaşacağı gündür diye. Dolayısıyla buradaki inkarın sebebi de o hesaptan kaçış. Günahlardan kaçış. Onun için inkar etmek istiyorlar. Cenab-ı Hak da delillerini böyle defalarca sıralıyor. İşte insanın ilk yaratılışından, büyüyüşünden bunları yapan bir zat diyor, yüce bir zat tekrar yaratmaya kadir değil midir diye. Burada da hocam peygamberimizin hemen nasıl cevap verdi sizin işte okuduğunuz gibi.
Ben de hocam onu soracaktım. Böyle soruyla biten süreler var hocam.
Evet.
Kıyamet suresi, Tin suresi, daha başka böyle süreler var. Bu tür soruyla biten ayetlere Resulullah Efendimizin namazda olur, namaz dışında olur. Böyle bir mukabelesi olmuş mudur?
Evet.
Niye böyle bir şey olmuştur?
Evet, böyle bir soru var tabi. Böyle bir soruya cevapsız kalmamak lazım. Peygamber Efendimiz Sübhane Rabbi ve Bela. Allah'ım, Rabbim seni tesbih ederim. Sen noksanlardan münezzehsin. Evet. Kadirsin. Allah tekrar yaratmaya kadirdir şeklinde cevap vermiş. İşte Rahman suresinde Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız diye soruyor defalarca.
31 defa.
Ha, 31 defa. İnsanlar sükutla dinliyorlar. Efendimiz diyor ki ya cinler diyor sizden daha iyi cevap verirler diyor. Onlara okuduğum bu sureyi dediler ki hiçbir hayır ya Rabbi, hiçbir nimetini inkar etmeyiz, sana hamdolsun diye diyor cevap verdiler diyor. İnsanlar uyanıyor, ha o zaman biz de öyle diyelim diye. Demek ki bir cevap isteniyor. Burada da yine rivayetlerde hocam Vettini ve Zeytini suresinin sonunda Eleyhisallahu bi ahkemil hakimin diye okuyunca diyor,
Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir?
Değil midir? Bela ve ene ala zâlike mine şahidin. Evet, öyledir, ben de buna şahidim. Deyin diyor Peygamber Efendimiz. Bela ve ene ala zâlike mine şahidin. Belki bu namazda söylemekte ihtilaf vardır ama namaz dışında rahat bir şekilde
daha rahat söylenir.
Onu söylenir.
Çünkü mezheplerde yani namazda okunacak şeyle ilgili bazı farklı içtihatları var. Ama bizim Hanefi mezhebinde normal okuduğumuz şekilde efendim okuyup mesela bir şey var. Fatiha okuduğumuz zaman amin demek sünnette var ve onu söylüyoruz. Ama diğer efendim mesela Tin suresini bitirdiğimiz zaman namaz içerisinde bela ve ene ala zâlike mine şahidin, bizim mezhepte hocam bu rivayet kullanılmamış.
Evet, zayıf görülmüş.
Zayıf görülmüş ama biz bunu namaz dışında okuduğumuz zaman süreyi Efendimiz'in mutavsiye uzun olarak bunu bu cevabı veririz. Bir de hocam burada Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın yani o Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Tabi orada Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olduğu için, orada konuşan Yüce Rabbimiz olduğu için adeta yani Yüce Rabbimiz işte bizim huzurumuzda, bizim karşımızda bize hitap eden bir bir konumda, zamandan mekana münezzeh olarak konumda, biz de Yüce Rabbimizin kullarıyız. Onun diyelim ki efendim işte talipleriyiz, müritleriyiz diyelim. Ve bir şey söylüyor. Bu sözünü Kur'an-ı Kerim'le ayetlerle söylüyor. Resul Efendimiz'in Rabbimizle Kur'an-ı Kerim'le öyle hepsine bir bir diye bir talebi muallim. İşte dedim kul Rab. Yani kul diye işte mürebbi ve terbiye gören münasebeti var ki onu çok yani içinde o duyguyu Allah'la münasebetini öyle canlı bir şekilde yaşıyor, hissediyor ki oradaki her bir soruya adeta diyelim ki bir hoca talebe sınıfta soru sormuş da cevap beklermiş gibi bir şeyle, hassasiyetle ona cevap veriyor hocam.
Evet. Zaten ibadetler birer münacat hocam. İnsan namaz kılarken münacat. Münacat nedir? Bir kişinin bir kişiyle baş başa gizlice konuşması, dertleşmesi, derdini anlatması, bir talepte bulunması. Namaz münacattır diyor Peygamberimiz. Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ın kelamını okuyarak Cenab-ı Hakk'tan bir şeyler istiyoruz. Onu tesbih ediyoruz, hamd ediyoruz. Kur'an okumak tam bir münacat. Kur'an okuyan Allah'la konuşmuş gibidir diyoruz. İşte Peygamberimiz de Kur'an okurken dua ayetleri gelince onlara Allah'tan bir şey istiyor. İşte azaptan bahseden ayetler gelince onlardan Allah'a sığınıyor. Cennet gelince Allah'tan cennet istiyor. Cehennem gelince cehennemden sığınıyor. İşte tesbih ayetleri gelince işte fesebbih bismi rabbikel azim ayet geliyor. Peygamberimiz Subhane Rabbiyel Azim diyor. Bu şekilde tam böyle bir karşılıklı interaktif bir okuma.
Cennetten bahseden ayetler geliyor. Efendimiz seviniyor. Müjde geldiği için istiyor. Cenab-ı Hak cenneti istiyor. Hamd ile ilgili bir ayet geldiği zaman hamd, yani hamd ediyor. Cehennemle ilgili bir şey geldiği zaman Cenab-ı Hakk'a sığınıyor.
Evet.
Çok interaktif hocam böyle. Müthiş bir karşılıklı alışveriş.
Evet.
Feyiz tefeyyüz o şeyi var Resul Efendimiz'in Kur'an kıraatinde.
İşte burada da öyle oluyor. Sonuç cümlesi yine Mürselat suresi febeyyi hadisin ba'dehu yu'minun. Allah'ın sözünden başka neye inanacaksınız? Ayet-i kerimesinden sonra fel yegul diyor. Bunu şunu söylesin. Emenne billah. Allah'a iman ettik. Deyiniz diye. Böyle Peygamberimizin tavsiyeleri var. Burada da işte Sübhane Rabbi ve Bela gibi veya sadece Bela gibi veya Bela ve ene ala zâlike şahidin. Evet ya Rabbi, sen tekrar yaratmaya kadirsin. Ben de buna şahidim. Sübhanekallahumma ve Bela gibi farklı ifadelerle ama aynı mana ifade eden, aynı mana ifade eden rivayetler gelmiş Peygamber Efendimiz'e.
Kıymetli dinleyenlerimiz, hocamla beraber bugün Kıyamet Suresi'nin sonuna gelmiş olduk. Böyle ayet ayet yine tefsir kaynaklarımızdaki bilgilere dikkate almak suretiyle sizlerin huzuruna çıkıyoruz. Hem anlamaya çalışıyoruz hem anlatmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak hocam kitabımızın, yüce kitabımızın kadirini, kıymetini, şerefini anlamaya çalışanlardan bizi kılsın.
Amin.
Yani gerçekten çok değerli. Geçen bir üstadımız, Osman Efendi üstadımız sohbeti oldu. Kur'an-ı Kerim'den bahsetti. Ve cemaate gerçekten dedi, yani Rabbimizin bize nimeti Kur'an-ı Kerim. Bütün nimetlerin fevkinde. Çok şerefli, çok kerim, çok değerli. Ama biz kıymetini bilmiyoruz deyince benim içim ürperdi hocam. Yani ki içindeyiz, okuyoruz ama hala kitabımızın diğerini takdir edecek şeyimiz yok. Peşinden Peygamberimiz lakad minnallahu ayet-i kerimesi çok büyük lütufta bulundu ayet-i kerimiz. Efendimiz bizim için çok büyük nimetlerin üstüne nimet, çok büyük nimet ama kıymetini bilmiyoruz deyince hakikaten elimizdeki bu nimetlerin kıymetini bilememe noktasında böyle içimiz bir ürperdi hocam. Cenab-ı Hak o kitabımızın, efendim bu ayetlerin, bu ayetlerdeki bize beyan edilen ahkamın, buradaki adabın, erkanın efendim bunları anlayıp tatbik etmeyi bize nasip eylesin. Bu konuda hep Resul Efendimizin ne yaptığını bilebilmeyi, onun izine gidebilmeyi nasip eylesin diyor hocam. Amin. Size teşekkür ediyoruz. Dinleyenlerimizi de Allah'a emanet ediyoruz.